Ayrım 61, sayfa 188. Buhran başlıyor. Şimdi olayları izlemeyi daha önce bıraktığımız yerden sürdürebiliriz. Milli mücadelenin önder kadrosu içindeki parçalanma 1924 sonlarında bir buhran halini aldı. O devrede kumandanların aynı zamanda hem kumanda mevkiinde asker hem de Büyük Millet Meclisi'nde mebus durumunda olduklarına daha önce değinmiştik. Fakat bu kumandanların en ileri gelenleriyle Ankara'nın yeni siyasetçileri arasındaki karşılıklı kuşkular 1924 sonlarına doğru en keskin şekillere ulaştı. Artık birbirinden ayrılan iki kanat arasında temaslar kesilmiş bulunuyordu. Karşılıklı şüphe her gün biraz daha derinleşiyordu. Gazi Mustafa Kemal, eski ve yeni arkadaşlarının şimdi kendisine karşı bir komplo hazırladıklarına inanıyordu. Eski başvekil Rauf Bey ile eski vekil Doktor Adnan Bey, parantez içinde adı var, ve onların arkadaşları olan bazı ünlü kumandanlar ise, parantez içinde Kazım Karabekir, Ali Fuat ve Refet Paşalar, Ankara'da kendilerine karşı haksız yere cephe alındığı kanısındaydılar. Başta İsmet Paşa ile onun etrafında toplanan genç, ateşli ve ihtiras sahibi yeni elemanların kendilerini bertaraf etme çabasında oldukları, Gazi Mustafa Kemal'in kendilerine karşı ilgisiz kaldığı, hatta vefasızlık gösterdiği ve belki de asıl şöhretleri bir tarafa iterek diktatörlüğe yöneleceği düşüncesindeydiler. İki taraf kuşkularında ne kadar haklıydılar? Bunu kesin belgelerle değerlendirmek zordur. Ama incelenen bütün belirtiler ve elde edilen bilgiler, haklı veya haksız, iki tarafında böyle bir ruh hali ve dolayısıyla bir tedirginlik içinde olduklarını gösteriyordu. Mesela Gazi, kendi şüphelerini o devre anlatırken 1927 nutkunda kesin kanaatler şeklinde ifade etmiştir. Bu konuda hatıralarını yazan karşı taraf önderleri de hatıralarında kendilerine karşı reva görülen şüphe ve baskılardan şiddetle yakınırlar. Fakat bu karşılıklı suçlama ve yakınmalara geçmeden önce olayların gelişmesini verelim. 1 Kasım 1924'te Büyük Millet Meclisi ikinci seçim devresinin ikinci toplantı yılına girecekti. Meclisin tatil ayları iç çatışmalarda yeni gelişmeler olacağını gösteren belirtilerle geçti. İstanbul'un muhalefet basını kalemini gittikçe sertleştiriyordu. Nihayet 26 Ekim 1924'te 1. Ordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, merkezi İstanbul'da bulunan 1. Ordu Müfettişliği'nden istifa etti. İstifa dilekçesi Ankara'yı suçlandırıcıydı. Gerek teftişler sonucu verdiği raporların, gerek ordunun kuvvetlendirilmesi yolunda sunduğu layihaların itibara alınmadığından şikayetçiydi. Teessür ve ümitsizliğinin olağanüstü derecelere vardığını belirtiyordu. Üzerine düşen vicdani vazifesini mebusluk sıfatıyla daha tam yapabileceğine olan inancını bildirerek istifa ediyordu. 30 Ekim'de merkezi Konya'da bulunan 2. Ordu Müfettişi Ali Fuat Paşa gene meclis çalışmalarına katılmak için istifasını sundu. Gazi Mustafa Kemal'in en eski, en vefalı arkadaşı ve Milli Mücadele Cephesi'nin değerli şahsiyetlerinden biri olan Ali Fuat Paşa'nın Gazi'nin çevresinden uzaklaşması, o çevrede yer alan bazı insanların herhalde iyi niyete dayanmayan tertipleriyle desteklenmiş görünmektedir. Bu neticeyi hem Gazi hem de Gazi'nin sadık bir dostu ve hayranı olan Ali Fuat Paşa hesabına bir talihsizlik saymak yerinde olur. Çünkü Ali Fuat Paşa'nın bazı masum kaygı ve endişelerinden gayrı onu Gazi'nin çevresinden ayıracak özel sebepler pek yoktur. Nitekim istifasını sunduğu günde onu bu harekete adeta iten ve ona karşı herhalde dürüst olmayan davranışlarla karşılaştı. Nitekim Genelkurmay Başkanlığında da cesaret kırıcı bazı muamelelerini hatıralarında anlatmıştır. Nitekim Gazi de nutkunda Ali Fuat Paşa'nın Konya'dan Ankara'ya geldiğini haber alınca onu akşam yemeği için Çankaya'ya davet ettiğini, Paşa'nın ise bu davete gelmediğini anlatır. Fakat Ali Fuat Paşa'nın hatıralarında bu olay gayet inandırıcı bir şekilde şöyle aydınlatılmaktadır. Bu davet Ali Fuat Paşa'ya bildirilmemiştir. Hatta kendisi, evvelce kendi emrinde kurmay başkanlığı yapmış olan ve Gazi'nin yakınlarından olan Saffet Bey'in, parantez içinde Arıkan, evinde misafir olduğu ve o akşam köşke çağrılan Saffet Bey'i mutlaka Gazi'yi görmek arzusunda bulunduğu ve delaleti rica edildiği halde, bütün bekleyişlerine rağmen Saffet Bey'den kendisine bir haber iletilmemiştir. Halbuki aynı gece Gazi, Ali Fuat Paşa'yı Ankara'da aratıp durduğunu nutkunda nakleder. İsmet Paşa ile Saffet Bey de Çankaya'dadır. Hulasa, hazin bir talihsizliğin kara perdesi, o gece bu iki arkadaşın arasına gerilmiş, onları birbirinden ayırmıştır. Daha evvel mebusluktan istifa ettiğini basına açıklayan Refet Paşa ise, Rauf Bey'in müdahalesiyle bu istifasını geri almıştı. Meclise katılmaya karar vermişti. Nihayet, meclis içinde de bazı elemanlar gidişten memnun görünmüyorlardı. Şu halde, Meclis açılır açılmaz içeride bir mukavemet cephesi belirebilirdi. Gazi bu kumandanlar hareketini kendince bir komplo olarak vasıflandırır. Dumlupınar merasiminden sonra Bursa ve Karadeniz sahilleriyle Erzurum taraflarında 1,5 aylık bir seyahatten Ankara'ya dönmüştüm. İstasyonda birçok mebus arkadaşlar ve diğerleri tarafından karşılandım. Bunların arasında Ankara'da bulunan Rauf, Adnan Beyleri görmedim. Bir kırgınlık sayılabilecek bu hareket tarzını beklemiyordum. Bir komplo karşısında bulunduğumuzdan bir saniye bile tereddüt etmedim. Dipnot Nutuk 1927 baskısı. Gazi'nin bu konuda devam eden beyanatına göre bu komplo, Rauf Bey ile Kazım Karabekir, Ali Fuat, Refet Paşalar ve diğerlerince düşünülmüş, tertiplenmiş demektir. Gene Gazi'ye göre bu işin kökleri bir sene evveline, yani Cumhuriyet'in ilanına kadar gider. Komploda muvaffak olabilmek için orduyu ele almayı düşündükleri kanısındadır. Bir sene kadar ordu üstünde çalışılmış ve bazı kumandanların da tertibe kazanılmış olduğu da Gazi tarafından ifade edilir. Ona göre karşı taraf orduyu kendi lehlerine kazandıklarını sanmışlardır. Nihayet hareketi politika yolundan geçmeye karar vermişlerdir. Bunun için de aynı zamanda meclise dönmek için ordudan istifa etmişlerdir. Yani milleti kendisi aleyhinde fesada vermek için çalışmışlardır. Zaten muhalif basında anonim taarruza geçmiştir. Dipnot Nutuk'tan Özetler 1927 baskısı. Gazi'nin bir komplo karşısında bulunduğu hakkındaki yargıları bunlardır. Bu yargılar hakkında bir siyasi vesika olan Nutuk parçalarını yukarıda özetledik. Ama şimdi olayları çok daha sakin değerlendirmek mümkündür. Bu arada karşı tarafın bize intikal eden açıklamaları da vardır. Bunlar bir komplo suçlamasını kendi açılarından aydınlatmaktadır. Ali Fuat Cebesoy bu durumu şöyle izah eder. 30-31 Ekim gecesi suizanlı tahrik edici hadiselerin bir araya geldiği göz önüne getirilecek olursa, bunlar haklı olarak Gazi'nin vehmini arttırmış olabilir. Dipnot Ali Fuat Cebesoy siyasi hatıralar. Ali Fuat Paşa bu durumdan şiddetle yakınır. Çok müteessirdim. Nasıl olmayayım? Bir sene evvel Büyük Millet Meclisi reisliğinden ordu müfettişliğine çıkan ben, muhaberatımın hükümet tarafından kontrol edilmesi ve takip edilmem yüzünden istifaya mecbur oluyordum. Buna amirim olan Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisi de, parantez içinde Feyzi Çakmak, bir çare bulamıyordu. Ben mebus olarak fesadın nereden geldiğini bulacak ve bunun izalesine çalışacaktım. Bunca meşakkatten sonra kurtarılan vatanda, yeni kurulan hükümette birbirimize emniyetimiz kalmamış ki bu gibi aşağılık hareketlere teşebbüs edilmişti. Dünyada bundan daha büyük fecaat tasavvur edilebilir miydi? O sırada Recep Bey, parantez içinde Peker, dahiliye vekili bulunuyordu. Recep Bey'in, Gazi'nin bu eski arkadaşlarına karşı kuşkusu insafsızdı. Zaten o günlerde dahiliye vekilinin, Gazi Paşa ile devlet şahsiyetlerine karşı bir suikast teşebbüsünün meydana çıkarıldığı, Yunan sınırından Edirne vilayetine giren bazı girişimcilerin yakalandığı yolundaki beyanatı, havayı daha da sertleştirmişti. Dipnot Ali Fuat Cebesoy siyasi hatıralar. Bu arada Rauf Bey de durmadan mektuplarının açıldığından şikayetçiydi. Hulasa vehim yahut kuşku dalgasını yarattığı bulanık hava gittikçe koyulaşıyordu. Gazi'nin bir komplo karşısında bulunduğu kanısı ise kendi beyanları kabul edilirse kesindir. Ali Fuat Paşa'yı yanına çağırdığı halde gelmediğini nutkunda birkaç kere belirtir. Ama Ali Fuat Paşa'nın ise bizzat rica ettiği ve beklediği halde kendisine arandığının haber verilmediği geceyi, yani 30-31 Ekim 1924 gecesini Gazi şöyle anlatır. Yemeği beklediğim halde Ali Fuat Paşa gelmedi. Fakat Başvekil İsmet ve Müdafaa-i Milliye Vekili Kazım, parantez içinde Özalp Paşalar geldiler. Çok kısa bir fikir karşılaştırması, komploya karşı hareket tarzımızı kararlaştırdı. Her ihtilalin vakti gelince kendi çocuklarını yemesinin kaçınılmaz bir kanun olduğu bu sayfalarda tekrarlanmıştır. Fakat bu kumandanlar olayında Atatürk'ün büyük nutku da dahil olduğu, yapılan suçlamaların ve hele orduyu ele geçirip iktidarı devirme gibi çok büyük ithamları ve komplo iddiasının yeterince aydınlanmadığını iddia etmek mümkündür. Öyle sanılabilir ki bu ağır ve ölçüsüz görülen iddialar, büyük nutkun verildiği 1927 yılının havası ve bu olay iddialarına karşı bazı kimse ve çevrelerde hala yaşayan bazı ihtiyatlı düşünceler ve kuşkulara karşı ağır ve kesin bir çıkış zaruretini de düşündürebilmektedir. Kaldı ki suçlananların hiçbirisi kendini savunacak ve kendi açılarından gerekçeleri açıklayabilecek durum ve imkanda da değildiler. Biz bu konuda nice yıllar sonra ve Atatürk'ün hayatta olmadığına göre o zaman hayatta bulunan iki aktif görgü şahidinden bazı bilgiler edinmek istemişizdir. Rahmetli İnönü'ye Çankaya'daki köşkünde bu bahsi açarak kendisinin bu konudaki açıklamalarını rica ettim. Çünkü Atatürk, İşi kestirip atmaya karar veren üç kişinin birinin İnönü olduğunu nutkunda belirtmişti. İnönü sözlerimi ve sorularımı nazik bir sükunetle dinledi. Ama cevap olarak her zamanki çocuğumsu saflığı ile "İyi ama ben o geceyi hiç hatırlamıyorum." diyerek cevap verdi. İkimiz de hafifçe gülüştük. Demek ki İnönü bu konuya temas etmek, bu konuda bilgi vermek istemiyordu. Israr etmek yersizdi. İkinci görgü şahidi Kazım Özalp'ın Çifte Havuzlar tarafındaki evinde aynı konuyu kendisine de açtım. O da sükunetle dinledi. Cevabı ise kendi mizacına da uygun olarak açık, basit ama kesindi. Biz o işe daha 4 ay önce karar vermiştik. Bu görgü şahitlerinin bugün ikisi de hayatta değildir ve ben bu sahneleri yazmak için çok düşünmüşümdür. Bu yazılanların sorumluluğu tabii bana ait. Onları şu veya bu şekilde kabul tarzında sayın okuyuculara. Hareket tarzı hakikaten kesindir. Gazi bir ordu müfettişi, parantez içinde 3. ordu, M. Cevat Paşa Çobanlı ile mebus bulunan 5 kol ordu kumandanına Gazi ve Cumhurbaşkanı imzasıyla ayrı ayrı telgraflar çekerek derhal mebusluktan istifa etmelerini, bunu acele telgrafla meclis reisliğine bildirmelerini ister. Erkan Harbiye Umumi Reisi Fevzi Paşa'nın da teklifi üzerine mebusluktan istifa ettiğini kendilerine bildirir. 3. Ordu Müfettişi Cevat Paşa ile 7. Kol Ordu Kumandanı Cafer Tayyar Paşalardan gayrısı derhal istifa ederler. Diğerleri bazı kayıtlar ileri sürerler ama hemen görevlerinden alınırlar. Gazi, teklif telgrafında bu hareketi için kendilerine mühim olan askeri vazifelerine kayıtsız şartsız verebilmeleri sebebini belirtir. Bu suretle orduda siyasiyatla alakalı unsur bulunmasındaki mahsuru önlediği kanısındadır.